Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 İsven 1400, Hicri Gameri 11 Şaban 1443 ve Miladi Takvimle 14 Mart 2022 Pazartesi. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in torunlarından Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sevgili oğlu Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü özel programı, Batasya Gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Nur uydusunun başarılı bir şekilde uzaya fırlatılmasının İran'ın ulusal gücünün bir tezahürü olduğunu söyledi. İran Ordusu Başkomutanı, hava kuvvetleri bir insansız hava aracı kuvvetidir dedi. Filistin direnişi, İran'ın Erbil operasyonu bir direniş işaretidir açıklamasında bulundu. Şehriyari, İslami insan hakları bugün insanlığın ihtiyacıdır ve tüm dünyaya yayılmalıdır dedi. Rusya, Ukrayna'da 180'den fazla yabancı paralı askerin öldürüldüğünü duyurdu. UNICEF, şimdiye kadar 10 binden fazla Yemenli çocuğun öldüğü veya yaralandığını bildirdi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri takvimle 11 Şaban 1443 Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sevgili oğlu Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü. Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam Hicri Kameri 33 yılı 11 Şaban'da Medine kentinde dünyaya geldi. İmam Hüseyin Aleyhisselam Ali Ekber'i yaratılışta güzel ahlakı, takvası, davranışı ve güzel yüzüyle Peygamber Efendimiz'e en çok benzeyen kişi olarak tanıtmıştır. Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam Aşura kıyamında değerli babası İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin yanında bulunup 10 Muharrem'de Ehl-i Beyt fertleriyle birlikte şehit edilip Kerbela'da babasının mezarının yanı başında toprağa verilmiştir. Hazreti Ali Ekber yiğitlik, şeref ve fazilette emsalsiz olan pak ve ihlaslı gençlerin en güzel örneğidir. Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın mübarek viladet yıl dönümü İran takviminde Gençler Günü olarak adlandırılmıştır. Bu mübarek gün dolayısıyla tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e dün akşam yaptığı açıklamada Nur uydusunun başarılı bir şekilde fırlatılmasına atıfta bulunarak İranlı bilim insanlarının uzayda ileri teknolojiye ulaşma eylemini çok değerli ve gurur verici olarak niteledi ve Bu teknolojiye ulaşmak ve sahip olmak milli gücün tezahürüdür, dedi. İran'ın ikinci askeri uydusu Nur 2, geçtiğimiz salı günü İran Devrim Muhafızı'na ait Gasset uydu taşırıcı tarafından fırlatıldı ve 500 kilometrelik bir yörüngeye başarıyla yerleştirildi. Nur 2 uydusunun fırlatılmasıyla İran'ın artık dünyaya yakın yörüngede iki askeri uydusu bulunuyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi kabine toplantısında uzayda ileri teknoloji edinilmesinin çok değerli ve onurlu olduğunu belirterek bu teknolojiye ulaşmak başta İslam Devrimi Muhafızları ve Haberleşme Bakanlığı olmak üzere silahlı kuvvetlerin çabalarıyla elde edilen milli otoritenin tezahürlerinden biridir ve daha büyük bir gayretle devam etmek gerekir, dedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, komşu ülke ve bölge pazarlarında aktif olma çabalarına da temasla, son aylarda bu alanda iyi önlemler alındı ve çalışmalar yapıldı ve mevcut durum göz önüne alındığında daha aktif ve daha geniş bir pazar için kapsamlı bir plan yapılması gerekiyor, dedi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı Tuğgeneral Ali Cafer Abadi de salı akşamı İran Kanal 1'e verdiği röportajda Nur 2 uydusunun çeşitli uygulamalarına atıfta bulunarak bu uydu doğal afetler, sel baskınları, tarım ve savunma altındaki mahsullerin ölçülmesi, hedeflerin belirlenmesi ve uyanıklık alanında yardımcı olabilir, dedi.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, sahava diplomasi İran İslam Cumhuriyeti'nin güç üretim araçlarıdır, dedi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, pazar gecesi adlı tweet'te saha ve diplomasi İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarları ve güvenliği savunmak için akıllıca kullanılan güç araçlarıdır, dedi. Şemhani şunları kaydetti. 40 yılı aşkın devrim deneyimi İran halkına doğuya ve batıya güvenmenin onların haklarını ve güvenliklerini sağlamadığını öğretti. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri bu tweet'te Siyonist rejimin cezalandırmasını yanı sıra ve yana görüşmelerinin hashtaglerini kullandı. Dün sabah Irak'ın Erbil kentindeki Siyonist rejimin istihbarat ve özel harekat örgütünün iki casus üssü İslam Devrim Muhafızlığı tarafından ateşlenen balistik füzelerin hedefi oldu. Bu kapsamlı füze ve roket operasyonunun ardından Irak Kürdistan bölgesi Erbil'deki Amerikan konsolosluğundan siren geldi ve Irak'taki tüm Amerikan askeri üsleri tam teyakkuza geçti. İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkileri söz konusu füze saldırısıyla ilgili açıklamada herhangi bir kötülüğün tekrarı sert, kararlı ve yıkıcı tepkilerle karşı karşıya kalacaktır, dedi.
İran Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, ordu hava kuvvetleri bugüne kadarki tüm görevlerde gururlu bir güç olmuştur ve İHA'lar bugün ordumuz için hava kuvvetlerinin yanında ayrı bir güçtür, dedi. Tümgeneral Musevi dün Hava Kuvvetleri Komutanları Yüksek Kurulu toplantısında ülkenin çeşitli alanlardaki başarılarını atıfta bulunarak şöyle dedi. Başarılardan biri de hiç kuşkusuz askeri alandır. Zira askeri açıdan yabancılara bağımlı olmaktan çıkarak kendi ayakları üzerinde duran bir orduya sahibiz ve bu durum bizim için gurur vericidir. Tümgeneral Musevi ayrıca şöyle dedi. Ordu Hava Kuvvetleri 43 yıllık tarihinde destansı, şeref ve gururla doludur. Tam yaptırımlar altında 8 yıllık dayatılan savaştan gururla çıktı. Ve bugüne kadar her görevi başarıyla yerine getirdi. Tümgeneral Musevi Ordu Hava Kuvvetleri'nde kendi kendine yeterliliği atıfta bulunarak şöyle dedi. Ülkede kendi kendine yeterlilik hava kuvvetleriyle başladı. Çeşitli stratejik parçaların yapımı bu gücün en büyük işlerindendir. Ordunun başarılarını küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Tümgeneral Musevi, bazıları orduyu önceki rejimin ordusunun devamıymış gibi göstermek istiyor ama durum hiç de öyle değil. Bu ordu yeniden doğmuş yeni bir fenomendir, dedi.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, İran Devrim Muhafızlarının Mossad'ın Irak'ın Erbil kentindeki karargahına füze saldırısı düzenlemesini takdir etti. İran basınına göre Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yayınladığı bildiride İran'ın Siyonist İsrail'e doğru zamanda acı bir darbe indirebileceğini kanıtladığını belirterek devrim muhafızlarının balistik füze operasyonunun bunu ispatladığını belirtti. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin istihbarat başkanı Davud Şahab, Irak'ın Erbil kentindeki Siyonist İsrail'e bağlı merkeze düzenlenen saldırıyı överek, İran'ın Siyonist düşmana yönelik saldırıları düşmana kuşatmak ve yayılmasını önlemek için önemli bir gelişmedir, dedi. Irak'taki El-Müceba İslami Direniş Hareketi'nin genel sekreteri Şeyh Ekrem El-Kabi, İran devrim muhafızlarının füze saldırısında Siyonist merkezin hedef alındığını belirterek, Barzani ailesi ülkeyi zayıflatmak ve parçalamak için Irak düşmanlarına sığınmakta, böylece Kürdistan bölgesini Irak'tan ayırmaya çalışmaktadır, dedi. Iraklı alimlerden Şeyh Cevat El-Halisi de Siyonist rejimin casusu örgütünün Kuzey Irak'taki varlığını atıfta bulunarak, Siyonist rejim Irak-Kürdistan bölgesini Tahran, Bağdat ve Ankara arasında düşmanlık kaynağı yapmıştır, dedi. Iraklı kaynaklara göre pazar sabahı devrim muhafızlarının füze operasyonunda en az 9 Mossad subayı öldü ve birkaç kişi de yaralandı. Bu arada bazı kaynaklar Mossad karargahının tamamen yıkıldığını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, infazların ve dizginsiz şiddetinin kendi krizlerinin çözümü olmadığını, Suudi rejiminin siyasi adli kargaşayı örtmek ve halkı baskı altına almak için yaygın manşetleri kullanamayacağını söyledi. Said Hatipzade, Suudi Arabistan'da son zamanlarda gerçekleştirilen toplu infazlara tepki göstererek dün gece yaptığı açıklamada, bu infaz girişimi insan hakları ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etmenin yanı sıra insani ilkeleri ve kabul edilen yasal prosedürlere aykırıdır ve aynı zamanda adil yargı sürecini de ayaklar altına almıştır, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Batılı ülkelerin çifte standart uygulamasını ve insan hakları kavramının bir araç olarak kullanımını da hatırlatarak, insan hakları iddiasında bulunan ülkelerin sessizliğini ve hareketsizliğini kınadı ve bunu siyasi ilişkilerinde iki yüzlük olarak değerlendirdi. Suudi rejimi, İçişleri Bakanlığı, cumartesi günü bir günde 81 kişiyi idam ederek ülkedeki insan hakları ihlallerini sürdürdü. İdam edilenler arasında daha önce Suudi rejimi tarafından çeşitli bahanelerle tutuklanıp hapsedilen 41 Şii genci de bulunuyor.
Dünya İslam mezheplerine yakınlaştırma kurumu Genel Sekreteri Hamid Şehriyari, insanların tam onurunun korunması İslam tarafından vurgulanmıştır ve İslam insan hakları uluslararası literatürde ele alınması gereken konular arasındadır, dedi. Hamid Şehriyari, dün mutabakat zaptanın imza töreninde şunları söyledi. Tüm Müslümanlar adalet ve rasyonellik için bir platform sağlamak için ortaya çıkışın zeminini hazırlamak yönünde çalışmalıdır. Şehriyari bu anlaşmaya katılan kuruluşların başkanlarını takdir ederek şöyle dedi. İslam İnsan Hakları İşbirliği Anlaşması, İslam'ın vurguladığı şeye göre insanlığın tam onurunu korumak için dünya çapındaki Müslümanların haklarının gerçekleştirmesi için iyi bir platformdur.
İran İşçi Evi'nin Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı, İşçi Evi olarak Halkın Münafıkları adlı terör örgütünün terörist mahiyetini Uluslararası Çalışma Örgütü'ne anlattık, dedi. İran'a göre Muhammed Hamza'yı söz konusu terör örgütünün gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması için alınan tedbirlere atıfta bulunarak, İşçi Evi'nin Uluslararası Çalışma Örgütü'ne sunduğu belgelerle bu grubun terörist mahiyeti tanıtıldı ve söz konusu terör örgütü üyelerinin bu uluslararası kuruma girmeleri engellendi, dedi. Hamza'yı dün Kum kentinde Dinler ve Mezhepler Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Münafıklar adlı terör örgütü Avrupa ülkelerindeki işçileri iş bulma veya daha iyi bir iş bahanesiyle Irak'taki eşraf üstüne sürüklemiş, bir kısmı kaçarken öldürülmüş, bir kısmı da dayanılmaz işkenceler altında can vermiştir. Hamza'yı ayrıca bazı ülkeler bu grubun insanlık tarihinde özellikle işçi sınıfı toplumunda ne gibi cinayetler işlediğini bilmiyorlar, dedi.
İranlı şair hekim Nizami Gencevi'yi alma günü olan 12 Mart ile eş zamanlı olarak İran Evi ve İran'ın Almanya'daki Büyükelçiliği işbirliği ile hikayeciliğin öncüsü Nizami Gencevi'nin kültür buluşması gerçekleştirildi. İran'ın Almanya Büyükelçisi Mahmut Farazendi, çevrimiçi ve aynı zamanda bir grup İranlı aydının katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada Nizami Gencimiş ilerinde İslam öncesi ve İslam sonrası İran manifestosu yapabilen birkaç şairden biridir dedi. 12 Mart 2022 İran'da Hekim Nizami Gencevi Anma Günü'dür ve UNESCO İran Ulusal Komisyonu da bu vesileyle çeşitli alanlarda seçilmiş kültür ve sanat şahsiyetlerine Nizami Gencevi ödülünü vermektedir.
Dünya Katoliklerin ruhani lideri Papa, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın bir an önce durması için çağrıda bulundu. Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresine yaptığı geleneksel pazar duasında bu haftada Ukrayna'daki savaşa değindi. Öte yandan Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell yaptığı bir açıklamada Batı Rusya ile ilişkilerinde Ukrayna'nın Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'ya katılma sözü de dahil olmak üzere birçok hata yaptığı itirafında bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki bir asker eğitim merkezine düzenlenen saldırıda 180'den fazla yabancı paralı askerin öldürüldüğünü bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Lviv bölgesindeki Yavorozhskoye askeri eğitim sahasında eğitim merkezine düzenlediği saldırı sonucunda yaklaşık 180 yabancı paralı askerin öldürüldüğünü, büyük miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini açıkladı.
Rusya Maliye Bakanı Anton Silinov, yaptırımlar sebebiyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söyledi. Rusya Maliye Bakanı, Amerika ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar sonucu ülkesinin dondurulan rezervleri hakkında bilgi verdi. Rusya'nın toplam 640 milyar dolar civarında rezerve sahip olduğunu belirten Silinov, şimdi rezervlerin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz. Rezervin bir kısmı da Çin'de ve Batı'da şimdi Çin'e bu rezerve erişimimizi kısıtlaması için baskı yapıyor dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Ankara'nın Rus yaptırımlarında Batı'ya eşlik etmeyeceğini açıkça belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Antalya'da diplomasi forumunda yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulama konusundaki tutumuna ilişkin bir soruya verdiği cevapta yaptırımların sorunu çözmeyeceğini düşünüyoruz dedi.
Dünya Kupası'nı kazanan Mısırlı açık squash oyuncusu artık Ukrayna hakkında konuşabileceğimize göre Filistin halkı ve onlara uygulanan baskı hakkında konuşmak daha iyi olur dedi.
Aşırı Siyonist Yahudi yanlısı gruplar Mescid-i Aksa'ya toplu bir saldırı başlatmak için çağrıda bulundular. Bu arada Kudüs ve Filistin Genel Müftüsü Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh Muhammed Hüseyin, Siyonist Yahudi yerleşimcilerin 16 ile 17 Mart'taki Yahudi bayramı münasebetiyle Mescid-i Aksa'yı kalabalık gruplar halinde baskın düzenleme çağrıları karşısında Filistinlerden Mescid-i Aksa'ya gelerek baskınlara karşı koymalarını istedi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Yemen halkına karşı savaşın başlamasından bu yana 10 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü veya yaralandığını bildirdi. Suudi Arabistan, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer birçok ülkenin desteğiyle Mart 2015'ten beri Yemen'i işgal altında tutuyor.
İstanbul'da Beyoğlu'nda kar topu oynayan iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralandı.
Türkiye'de son 24 saatte 17.426 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 138 kişi yaşamını yitirdi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Eski Amerikan Başkanı Barack Obama Twitter hesabından yaptığı açıklamada COVID-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu. Obama, iki gündür boğazımda kaşıntı vardı ama onun dışında iyi hissediyorum. Michelle ve ben 3 doz aşı yaptırdığımız için minnettarız. Onun testi negatif çıktı. Vaka sayıları azalsa da bu aşı yaptırmadıysanız bir hatırlatma dedi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran Devrim Muhafızlarının Mossad'ın Erbil'deki merkezine saldırısı etrafından. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi terörle mücadele birimi yaptığı açıklamada pazar sabahı Erbil'in doğusundan 12 balistik füzenin geldiğini ve belli merkezlerin saldırıya uğradığını söyledi. Pazar günü sabahın erken saatlerinde bu saldırı aslında Siyonist rejim İsrail'e karşı bir misilleme eylemiydi. Terör rejimi İsrail kısa bir süre önce Irak Kürt bölgesinden İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı harekete geçmişti. Bu yüzden bu saldırıda İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Irak'ın Erbil kentindeki iki merkezi füzelerle hedef alındı. Irak haber kaynakları saldırılarda 9 Siyonist subayın öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Bu saldırı birkaç boyutuyla önemlidir. Öncelikle bu saldırı İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlama konusunda çok ciddi olduğunu ve güvenliğini hedef alan her türlü eylemin karşılıksız kalmayacağını gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti Irak'taki Amerika'nın Ayn el-Esad üstüne yapılan füze saldırısı da dahil olmak üzere bu stratejisini daha önce defalarca ispatladı. İran Devrim Muhafızı Ordusu'na yapılan açıklamada Büyük İran milletine İslami vatanın güvenlik ve barışının İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin kırmızı çizgisi olduğunu ve kimsenin tehdit veya saldırısına mecal ve izin vermeyeceğini temin ederiz denmişti. Devrim muhafızları Siyonist rejime yönelik yaptığı açıklamada cinayet işleyen Siyonist rejimi herhangi bir kötülüğün tekrarının sert, kararlı ve yıkıcı tepkilerle karşı karşıya kalacağı konusunda bir kez daha uyarıyoruz ifadelerine yer vermiştir.
Bu saldırının ikinci boyutu, İslam Devrim Muhafızları yalnızca Mossad üslerini ve merkezlerini hedef aldı ve herhangi bir Irak ya da Amerikan merkezini hedef almamasıydı. Bu nedenle düşmanı bu konuda Amerikalıları veya Irakları hedef almaya yönelik her türlü medya propagandası ve psikolojik ve algı savaşı reddedilmektedir. Üçüncüsü, bu saldırılar İsrail kuvvetlerinin Erbil'deki karargahlarının bilindiğini ve yalnızca Mossad üslerinin füzelerle isabetli bir şekilde hedef alındığını, dolayısıyla da İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin istihbarat başarılarını gösterdi. Dördüncüsü, bu saldırılar İran füzelerinin kesin isabet ve nokta vuruş gücünü gösterdi. Çünkü ne siviller zarar gördü ne de sivil mekanlar. Mossad güçleri ve yerleri dışında füzeler tarafından hedef alınan diğer güçler ve yerler olmadı. Bu da İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri kapasitesini gösteriyor. Beşinci husus ise Erbil'deki Mossad karargahına yapılan füze saldırılarının İsrail'in Suriye'deki son operasyonuyla hiçbir ilgisi olmamasıdır. Çünkü İran İslam Cumhuriyeti bu İsrail saldırısına başka bir zaman daha kararlı bir şekilde yanıt verecek. İsrail'in Suriye'de düzenlediği operasyonda İslam Devrim Muhafızlarına bağlı iki komutan şehit olmuştu. Altıncısı, Iraklı yetkililer ve Kürt bölgesindeki yerel hükümet yetkilileri, İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'in Irak-Kürt bölgesindeki İran karşıtı eylemleri konusunda defalarca uyarmasının ardından bu saldırılara itiraz etmeleridir. Halbuki İran defalarca bu hususta bölge ve Irak yetkililerini uyarmıştı. Ayrıca Irak coğrafyası İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin suikaste uğraması dahil Amerikan askerleri tarafından son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti aleyhine defalarca kullanılmıştır. Dolayısıyla İran'ın Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği iddiaları doğru değil. Çünkü Siyonist rejim ve Amerikan hükümeti İran karşıtı hedeflerini gerçekleştirmek için Kürt bölgesi de dahil olmak üzere Irak coğrafyasını kötüye kullanıyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönüm etrafında. İran Dışişleri Bakanı Tahran-Bakü diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünü kutlayan bir mesajda Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramova şunları söyledi. komşu ülkelerle, özellikle Müslüman ülkelerle dostluk ve kardeşlik ilişkileri İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında özel bir yere sahiptir. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'na mesajı şöyleydi. Azerbaycan Cumhuriyeti tarihi, kültürel ve dini bağları sebebiyle ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü her zaman desteklemiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Bakü ve Tahran arasındaki 30 yıllık diplomatik ilişkiler vesilesiyle Emir Abdullahian'a gönderdiği mesaja şunları yazdı. İki ülke ilişkileri tarih boyunca dostluk ve iyi komşuluğa dayalı yaşanmıştı ve ortak manevi değerlerden kaynaklanır ve tarihi, kültürel ve dini ortaklıklar ilişkilerimizin temelini oluşturur. 3 Ağustos 2021'de göreve başlamasından bu yana İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i başkanlığındaki İran'ın 13. hükümeti dış politikada denge ve komşular ve Asya ile işbirliğinin geliştirilmesine inadını göstermiştir. Müslüman ülkeler ise bu alanda önceliğe sahiptir. İran 15 komşu ülke ile kara ve su sınırlarını paylaşıyor. İran'ın bu ülkelerle ortak kara ve su sınırları komşuları tarafından da memnuniyetle karşılanan özellikle ekonomik sektörde ilişkilerin gelişmesi için uygun kapasiteler sağlamıştır.
İran'ın son 9 ayda 15 komşu ülkeyle ticareti 20 milyar 180 milyon doların üzerine çıkması, ticari ilişkilerde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %37'lik bir büyüme gösteriyor. Azerbaycan Cumhuriyeti son yıllarda İran ile ulaşım, enerji ve ticaret başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirmesi çağrısında bulunan İran'ın komşularından biridir. İran-Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkileri iki ülke cumhurbaşkanlarının 28 Kasım 2021'de Aşgabat'taki Ekonomik İşbirliği Örgütü zirvesinin oturum aralarında bir araya gelmesi ve ardından iki ülke yetkilileri arasında ilişkileri genişletmeyi amaçlayan görüşmelerin ardından yeni bir ivme kazandı. Ticari ve ekonomik alanlarda düzenli gelişmeler sağlandı. Bu kapsamda İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümüne denk gelen geçtiğimiz 10 ve 11 Mart Perşembe ve Cuma günlerinde Ekonomik İşbirliği Karma Komisyon 15. toplantısı Bakü'de yapıldı. Bu toplantıda girişimcilik ve küçük sanayilerde işbirliğinin yanı sıra medya işbirliğinin genişletilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. İran Yollar ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasım'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde iki ülke arasında Azerbaycan Zengezur'unu Karadeniz'e bağlayacak 55 kilometrelik otoyol inşaatı için mutabakat zaptı imzalandı. Nahçıvan Cumhuriyeti de bu yol aracılığıyla Azerbaycan ana topraklarına İran toprakları üzerinden bağlanacaktır. Bu otoyol, ulaşım ve elektrik iletişim altyapısının iyileştirmesi üzerinde önemli bir etki sahip olacak. Kuzey-Güney Koridoru'nun bir parçasıdır. Kuzey-Güney Koridoru, İran ve Azerbaycan'ın tamamlamak istediği en önemli projelerden biridir. Bu koridor, Hint Okyanusu'na en kısa iletişim yolunu sağlamak için deniz, kara ve demir yolu yollarını içeren 7200 kilometrelik bir kombine ulaşım ağıdır. Hans Körfezi, Hazar Denizi'ne ve ardından Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya ve Kuzey Avrupa'ya bu koridor üzerinden birbirlerine bağlanacak. Doğal olarak İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin iradesi iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesine dayanmaktadır ve ortak kültürel ve tarihi kökler ve ekonomik işbirliğini genişletmek için bol potansiyel ilişkilerin daha da güçlendirmesi için iyi bir fırsat sağlamıştır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 23 Hisvan 1400 Hicri Kameri, 11 Şaban 1443 ve miladi 14 Mart 2022 Pazartesi. ...1410 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Şaban 33 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın büyük evladı Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam Medine'de dünyaya geldi. Ceddi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme çok benzeyen Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam sevgili büyük babası Hazreti Ali bin Ebi Talib Aleyhisselam ve değerli babası İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan çok şeyler öğrendi ve kendine en yüce ahlaki faziletler ve İslami marifle süslendi. Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam adları yine Ali olan küçük kardeşleriyle ismen benzerlik taşımasından dolayı daha büyük Ali anlamında olan Ali Ekber lakabı verildi. Değerli babasının Emevi hükümetinin zulümlerine karşı gerçekleştirdiği kıyamda önemli rolü olan Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam bu hareketin devamında 10 Muharrem 61 yılında Yezid bin Muaviye ile İmam Hüseyin Aleyhisselam arasında Kerbela'da karşı karşıya geldikleri sırada savaş meydanına gitti ve cesurca savaşması neticesinde şehit düştü. İran'da Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet günü Gençler Günü olarak adlandırılmıştır. ...65 yıl önce bugün Hicri Şamsi 23 Hisvan 1335'te SAVAK olarak bilinen İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'nın kurulması yasa tasarısı İran Milli Şura Meclisi'nce onaylandı. Hicri Şamsi 1332'de Amerikan İngiliz ortak ürünü olan askeri darbeyle hezimete uğrayan İran petrol sanayisinin millileştirmesi hareketinin ardından Washington, Sovyetler Birliği'nin İran'daki nüfuzunu engellemek ve zalim Pehlevi rejimini korumak için güçlü bir güvenlik teşkilatının oluşmasını planını sundu. Şah'ın iç muhaliflerinin bastırılması için yararlanan bu teşkilat Amerikalılarca faaliyete geçirildi ve SAVAK personeline eğitim gördüler. SAVAK'ın faaliyetleri sırasında binlerce inkılapçı mücadeleci öldü ve yaralandı ve bu gizli teşkilat İran'da insan hakları ihlalcisi ve katliam simgesi olarak tanındı. Bu teşkilat, İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden birkaç gün önce Hicri Şamsi 17 Behmen 1357'de kapatıldı. ...60 yıl önce bugün Hicri Şamsi 23 Hisvan 1340'da İran'ın çağdaş tarihinin Müslüman mücadeleci, din alimi ve şahsiyeti Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Kaşani vefat etti. ...44 yıl önce bugün 14 Mart 1978'de soykırımcı rejimi İsrail ordusu Tel Aviv çevresindeki mücadeleci Filistinlilerin operasyonları bahanesiyle Lübnan topraklarından saldırdı. Birçok Filistinli ve Lübnanlı sivilin ölümüne neden olan bu saldırıda soykırımcı İsrail rejimi ordusu Güney Lübnan'ı Leytane Irmağı'na kadar işgal etti. Soykırımcı rejimi İsrail bu kıtlığı nedeniyle söz konusu ırmağın suyunu daima çarmak istedi. Soykırımcı rejim İsrail'in Güney Lübnan'a saldırması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 425 sayılı bildiriyi yayınlayarak bu rejim güçlerinin Güney Lübnan'dan derhal geri çekilmelerini istedi ve barışın sağlanması için bölgeye güç gönderdi. Siyonist İsrail rejimi 1982'de Lübnan'a saldırdı ve ülkenin güneyini işgal etti. Ancak 2000'de Lübnan direniş güçlerinin ardı ardına darbe vurmaları neticesinde Güney Lübnan'dan geri çekilmek zorunda kaldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Beklemeye dayanamaz. UNICEF Yemen'deki acil insani krize dikkat çekti.
Cumhuriyet.
CHP'li Engin Özkoç. Rusya'dan gelen gemilerdeki yağlar Türkiye'de 6 günde tüketiliyor.
Milli Gazete.
Selçuk Geçer net tarih verdi. Büyük buhran geliyor. Dolar 30 TL olacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaalioğlu 12 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde B planı ya da C, D başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kurumların devre dışı bırakıldı, kamuda yönetim tecrübesinin dışlandı ve liyakat ve ehliyetin göz ardı edildiğini söyleyenler her gün biraz daha haklı çıkıyor. Bu kadar değerli yönetim usulleri sistemin dışına çıkarıldıktan sonra haksız çıkmaları da mümkün değil zaten. Böyle bazı ünitelerin sahipsiz kaldığı ve sahiplerinin sorgulanamadığı aşamaya gelmiş bulunuyoruz. İşleyen tek mekanizma problemleri dile getirenlere karşı hakaret, yaftalama ve muazzam bir sosyal medya hücumu. Bakana müdür, başkan, kimse eskilerden dolayı suçlanamıyor. Suçlamaya kalkanlar ise ağzının payını alıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Oysa kaygılar sebepsiz yere büyümüyor, eleştiriler de muhalefet olsun diye yapılmıyor. Türkiye'de sanayi tesisleri doğal gaz tedariki yapılamadığı için, yani riskler planı almadığı ve tedbir alınmadığı için çalışamadı. Üretime ara verildi. Hangi şartlarda oldu bu? Dünyanın pandemi sonrası artan talebine karşı fırsat yakalandığı ve tek umudumuz olan ihracatı artırmak için fırsat doğduğu bir ortamda. Ardından Türkiye ayçiçek yağı sorunu ile karşılaştı. Yine planlama olmadığı için fiyat artışı ve yağ yokluğu birden yaşandı. Geriye gidelim. Yaz aylarında ormanlar gözümüzün önünde yandı. Uçak yoktu, söndürme planı yoktu ve artan sıcaklıkların orman yangınına yol açacağı belliyken tehlikeye karşı tedbir almak adına bir irade yoktu. Sonra bir ara bazı ilaçlar bulunamaz oldu. Şikayetler arttı ama yokluk uzun süre devam etti. Sebebi bilinmiyor ama ortada bir sorun varsa ve ucu devlete gidiyorsa bunun da en azından ihmalden kaynaklandığını tahmin etmek güç değildir. Başka bir örnek. Kış bastırdı. Isparta günlerce elektriksiz kaldı. Yine yetersiz altyapı nedeniyle geleceği belli olan bir arıza umursanmadığı için. Kriz zamanında bütün sektörlerde yaşanabilecek problemler için kamu idaresi gerekir. Türkiye bu kabiliyeti kaybetmiş görünüyor. Planlama olmadığı için B planı diye bir kavram işlemiyor ve ilk sıra dışı gelişmede zincir kopuyor. Mesele yaşadıklarımızla mı sınırlı peki? Doğal gaz, yağ veya başka şeyler halka doğrudan yansıdığı için bu alanlardaki problemi çıplak gözle anlayabiliyoruz ama bu alanlarda zincir kopuyorsa toplumun gözlemleyemediği alanlarda kim bilir neler oluyor diye endişelenmemek mümkün değildir. Kötü yönetim, tedbirsizlik, koordinasyon eksikliği başka nelere mal oluyor acaba? 128 milyar dolar Merkez Bankası rezervinin buharlaşması bu yanlış yolun en dramatik örneğiydi. Şimdi de aynı iddialar var ve kim bunları sorgulayanların haksız olduğunu söyleyebilir. Ya da bugünlerde kur krizinden çıkış için bulunan kur korumalı mevduatın hazineye dolayısıyla vatandaşa çıkaracağı maliyet için kaygılanmamak imkansızdır.
Faruk Çakır 12 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde vatandaşın hakkını kim koruyacak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Keyfiliğin hüküm sürdüğü bir yerde işlerin düzelmesi mümkün olmaz. Ülkemizde en çok şikayet edilen konulardan biri vatandaşı mağdur eden keyfi uygulamalardır. Pek çok şirket bu yolla haksız kazanç elde ederken buna karşı gerekli tedbirleri almayan idareciler milletin ahını almış oluyor. Bu hususta en çok şikayet edilenler arasında telefon ve internet hizmeti veren şirketler bulunuyor. Bu firmaların verdiği hizmeti almak çok kolay ancak sona erdirmek tam bir çile diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ayrıca sözleşmelere yerleştirilen bazı maddeler sebebiyle nihayetinde müşteri her zaman haksız oluyor. Bu sebeple dile getirilen şikayetler karşısında idarecilerin çare arayışına girmemeleri de ayrı bir yanlışlık. Cep telefonu abonelerine gelen sürpriz faturalar buna bir örnek. Diyelim ki 50 TL'lik bir pakete abone olmuşsunuz. Bir bakıyorsunuz ki 150 TL'lik fatura gelmiş. Zor da olsa müşteri temsilcisine ulaştığınızda mutlaka müşteri olarak siz haksız durumda olursunuz. Ya bir oyuna abone olmuşsunuz ya da bir siteye girmişsiniz. Ne kadar derdinizi anlatmak isteseniz isteyin, mutlak kabahatli siz olursunuz. Tabii ki müşteri temsilcilerine ulaşmak da başlı başına bir dert. Sadece bu meselenin halli için özel bir kanun çıksa yeri değil midir? Bir firma müşterilerine kolaylık sağlayacağı yerde müşteriler merkeze ulaşamasın, derdini anlatamasın, haksızlığa uğrasın diye özel çalışma yapsa ancak bu kadar olur. Telefonlar aramalarda 20 dakikadan daha fazla bir süre içinde merkeze ulaşılamadıktan sonra orada müşteri memnuniyeti kalır mı? Bu firmaların il ve ilçelerdeki temsilcileri de aynı vurdum duymazlık içinde. Daha doğrusu bunlar temsilci ama yetkileri yok. Her söylenen şikayet karşısında merkezi arayın, müşteri temsilcileriyle görüşün, cevabı alınıyor. Yeri gelmişken cep telefonları aramaları yoluyla yapılan dolandırıcılığa da dikkat çekmek icap eder. Günümüz şartlarında istense bu yolla dolandırıcılık yapanlar çok kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilemez mi? İcap ettiğinde bir Twitter mesajını yazan hemen bulunabiliyorsa cep telefonuyla birisini arayıp dolandırmak ya da dolandırmaya çalışmak niçin engellenemesin? Bunun için ilçe merkezlerinde ya da ihtiyaç duyulan yerlerde acil müdahale birimi kurulamaz mı? Diyelim ki bir kişi bir cep telefonunda arandı ve dolandırılmaya çalışıldı. Hemen o birime müracaat edilse ve onlar çok hızlı bir şekilde her türlü hukuki yetkiyle o kişiyi, arayan numarayı ve numaranın kayıtlı olduğu şahsı bulamaz mı? Bugünkü imkanlarla bunun çok kolay tespit edilebileceğini söylemek mümkün. O halde bu kolay yol niçin tercih edilmiyor da çok daha uzun yollar tavsiye edilip soygunların önü alınmıyor?
Tahran Radyosu.
Orhan Dede 12 Mart tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Tarım Bakanlığı olmasa da olurdu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ukrayna Savaşı başladığından beri tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğu yıllardır ısrarla anlamak istemeyenlerin kafasına dahi dank etmiş durumda. Hatta tarıma ve çiftçiye 20 yıldır üvey muamelesi yapan AK Parti hükümetinin çiçeği burnunda yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarımın bu öneminin altını çizdi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu hafta açıklamalarda bulunan Kirişçi, tarımın vazgeçilmez ve stratejik bir sektör olduğunun altını çizerek tarımın temel misyonu bulunurluğu sağlamaktır. Ancak bu bulunurluk kendi üretimimizle olmalıdır. Bulunurluğu bedelini ödeyerek dışarıdan ithal yoluyla da gerçekleştirebilirsiniz. Ama bunun sürdürülebilir bir şey olmadığını son yaşadıklarımız bir kez daha bize gösterdi, demişti. Aynı hükümetin önceki bakanları farklı iş görürken yeni bakan Kirişçi doğru şeyler ifade ediyor. Umarız bunlar lafta kalmaz. aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz diye boşuna söylememiş atalarımız. Şimdi Sayın Kirişçi için dediklerini yapma zamanı. Türkiye'de tarımın önemini kavramakta yalnızca AK Parti iktidarları sınıfta kalmamış, ondan önceki iktidarlar da tarıma gereken önemi vermemiş. Türkiye ne yapmış? 1990'da 20 milyon ton buğday üreten ülkemiz bu üretimi 2000'de 21 milyon tona çıkmış. 2010 yılında 19.6 milyon tona gerileyen Türkiye'nin buğday üretimi 2020 yılında 20.5 milyon ton seviyesinde kalmış. Merak ediyorum, Tarım ve Orman Bakanlığı diye bir bakanlık olmasa, bu bakanlığa o kadar bütçe ayırmasak Türkiye tarımı için bu daha iyi mi olurdu yoksa daha kötü mü? Sizin ne düşündüğünüzü bilemem ama bana göre bugünkü durumdan daha kötü olamazdı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Ali Ekber aleyhisselam yaratılışın en güzel çiçeği.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızda sizlerle birlikteyiz.
Kısa sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İranlı seçkin yazar Seyyid Mehdi Şucai, Baba, Aşk ve Oğul adlı eserinde şöyle yazıyor. Bazen Hüseyin ile Ali Ekber arasındaki ilişki sadece bir baba-oğul ilişkisi olmadığını düşünüyorum. Bu ilişki bir bahçıvanla yaratılışın en güzel çiçeğiyle ilişkisidir.
Bugün Hicri Kameri 11 Şaban, İmam Hüseyin aleyhisselamın sevgili oğlu, Hazreti Ali Ekber aleyhisselamın veladet yıl dönümüdür. Bugün İran takviminde Gençler Günü olarak kutlanıyor.
Hazreti Ali Ekber aleyhisselam yiğitlik, şeref ve fazilette emsalsiz olan pak ve ihlaslı gençlerin en güzel örneğidir. Hazreti Ali Ekber aleyhisselamın çok takvalı, zahid, abid, güzel huylu, güzel yüzlü ve çok iyi ahlaklı olan bir genç olarak söz edilmiştir. Bu seçkin genç, şeref ve onur hanedanı yani Ehl-i Beyt'in seçkin üyesi ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın başoğludur. Annesi Leyla, büyük Sakif hanedanından ve büyük babası Urva bin Mesud Sakafi hanedanının büyüğüdür. Urva Sakafi hanedanından İslam'ı benimseyen ve Müslüman olan ilk fertti ve aşireti tarafından şehit edildi.
Hazreti Ali Ekber aleyhisselam böyle bir soyun mirasçısı olarak en güzel ahlaki özellikleri miras olarak kazanıyor. Ve İmam Hüseyin aleyhisselam gibi büyük bir insan tarafından yetiştirilerek gençlik çağında mertlik, takva, edep, iyi ahlak ve velayete bağlılığın abidesi oluyor ve hayatının en güzel dönemini yani gençliğini İslam dinini koruma uğruna feda ediyor.
Hazreti Ali Ekber imamet evinde doğan ve velayet ve şerefin eteğinde yetişen bir gençtir. Hazreti Ali Ekber Kameri 11 Şaban 33'te Medine kentinde dünyaya geldi ve babası İmam Hüseyin Aleyhisselam ve annesi Leyla'nın gözetiminde en şayeste biçimde yetişti. Kuşkusuz ailevi asalet, terbiye, ilim ve fazilet öğrenmek her insanın kişiliğini oluşturan bileşenlerdir. Bu etkenler Ali Ekber'in en güzel insani sıfatlara kavuşmasına vesile oldu. Sonuçta o hazretin huyu ve davranışları, hareketleri, edep ve metaneti en âlâ derecede şekillendi ve ay gibi parlayan yüzü her daim parlıyordu.
Doktor İmadzade, Hazreti Ali Ekber'in Hayatı adlı kitapta şöyle yazıyor. Ali Ekber'i gayret, şecaat, ilim ve faziletin en bariz mazharı ve peygamberin ahlak ve kerametini baştan başa yansıtan bir ayna gibi anlatmışlardır. Görgü tanıkları da tarihi kitaplarda Hazreti Ali Ekber aleyhisselam hakkında şöyle yazıyor. Ali Ekber'in davranışları ve huyu akıllarda Allah Resulü'nün davranışlarını ve huyunu çağrıştırıyordu. Demek ki İmam Hüseyin aleyhisselamın şu cümlesine de şaşırmamak gerekir. Ehl-i Beyt fertleri ne zaman Allah Resulü'nü özleyecek olursa Ali Ekber'in yüzüne bakardı.
Hazreti Ali Ekber aleyhisselam davranışlarında erdem ve fazilet nuru belli olan bir gençti. Öyle ki hatta en sıkı düşmanlar o hazretin iyi ahlakını ve parlak faziletini itiraf ediyordu. Bir gün Ehl-i Beyt'in en sıkı düşmanlarından biri olan Muaviye çevresindekilere sizce benden sonra Müslümanların hilafet tahtına oturmaya kim daha layıktır diye sordu. Orada bulunanların her biri bir adı dile getirdi. Ardından Muaviye'nin kendisi şöyle dedi. Bence en layık kişi Ali bin Hüseyin yani Ali Ekber'dir. Zira Haşimoğullarının cesaretine sahiptir. Aslında Emeviler asla cömert değildi ve Muaviye'nin sözlerinin cömert oldukları yönündeki ifadeleri kendi hanedanını övmeye yönelikti.
Her halükarda kesin olan şey dost düşman, herkesin itiraf ettiği üzere Hazreti Ali Ekber'in seçkin kişiliğe sahip olduğu ve ismet ve iffet, ahlak ve hoşgörü, takva ve zühd ve metanet ve edep gibi tüm seçkin sıfatları bir arada toplamış olmasıydı. Ehl-i Beyt aleyhisselam fertleri o hazretin iyi ahlakı ve şefkatli kişiliğine aşıktı. Öyle ki Aşura günü onunla vedalaşma sırasında kız kardeşleri, halası Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ve diğer mahremleri çevresini sarmış ondan bir türlü kopamıyordu. Nitekim tarih Hazreti Ali Ekber aleyhisselamın Ehl-i Beyt fertleri ile vedalaşmasını çok zor ve çok coşkulu geçtiğini anlatıyor.
Tahran Radyosu.
Öte yandan Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam ile sevgili babası İmam Hüseyin Aleyhisselam arasında hakim olan edep ve saygı çerçevesinde sevgi dolu ilişkide Ehl-i Beyt Aleyhisselam fertler arasında ailevi ilişkilerin en güzel örneklerinden biridir. Hazreti Ali Ekber Aşura günü savaş meydanına gitmek üzereyken birden babası İmam Hüseyin Aleyhisselam şöyle diyor: "Oğlum, biraz yavaş adım at, aceleyle gitme." Aslında İmam Aleyhisselam böylece biraz daha fazla şayeste evladının cemalini seyretmek istiyor. Ama yine de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yüreği oğlu Ali Ekber'in en kötü insanlara doğru ilerlerken sabırsız ve takatsızdır. O sırada İmam Allahu Teala'ya yönelerek şöyle der: "Rabbim, sen şahit ol, bu zalim kavme doğru, zahir, ahlak, söz ve davranışta senin peygamberine en çok benzeyen bir genç gidiyor. Biz ne zaman Resulullah'ı özleyecek olursak ona bakardık."
İranlı seçkin yazar Seyyid Mehdi Şucai, Baba, Aşk ve Oğul adlı eserinde şöyle yazıyor: "Bazen Hüseyin ile Ali Ekber arasındaki ilişki sadece bir baba-oğul ilişkisi olmadığını düşünüyorum. Bu ilişki bir bahçıvanla yaratılışın en güzel çiçeğiyle ilişkisidir. Bir kez daha yaratılış aleminin en güzel çiçeği ve en faziletli genci Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü kutluyoruz."
Gençlik ilkbahar mevsimi gibidir. Ömür treni yolun sonunda ve son istasyonda onurlu ve huzurlu bir şekilde varabilmek için gençlik istasyonunda birçok şeye ihtiyacı bulunuyor. Her insan gençlik çağında ilerletici saiklere, güdümlü seçimlere, yüksek çabaya, ilim öğrenme yolunda emek harcamaya, maharet elde etme saiklerine ve cismi gücünü geliştirmeye ihtiyacı vardır. Genç insan birçok potansiyele sahiptir. Genç insan yılmaz ve çalışkandır ve büyük emekleriyle büyük başarılara imza atabilir. Gençlik çağı aynı zamanda Allahü Teala ile irtibat kurmak ve maneviyat kazanmak için de en iyi fırsattır. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam ibadetin gençlerin üzerindeki tesiri hakkında şöyle buyuruyor: "Genç Müslüman Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman okudukları kanı ve etiyle bütünleşir ve Allahü Teala onu seçkin peygamberleriyle aynı seviyeye yerleştirir ve Allah'ı bizzat kıyamet gününde onu savunur."
Toplumlar da gençlerine dayanır ve genç nüfusa sahip olmak toplumlar için büyük bir imtiyazdır. Hal böyleyken eğer gençler bilim ve teknoloji, tıp ve eczacılık, tarım ve besicilik ve diğer alanlar gibi çeşitli alanlarda gerekli uzmanlıklara sahip olursa, o toplum ilerleme yoluna adım atar. Yine toplumlarda çeşitli konuların şekillenmesinde de gençler her zaman etkili rol ifa eder. Ancak bu süreçte gençler siyasi grupların ve kanatların onları yanlış yola saptırmalarına özen göstermelidir. Bu arada kendi kendini yetiştiren gençler daha çok değer kazanır. İslam dinine göre gençler ilmi uzmanlık kazanımının yanı sıra kendilerini manevi açıdan da geliştirmeleri ve günah ve fesattan uzak durmaları gerekir.
Öte yandan genç kuşağı önemsemek ve gelişmeleri için gerekli imkanları temin etmek devletlerin görevidir. Nitekim uzman gençlerden kader belirleyici işlerde yararlanmak birçok olumlu sonucu olabilir ama Maalesef birçok toplumda büyük sorumluluklar genellikle yaşça büyük olan insanların omuzu üzerindedir. Oysa büyüklerin deneyimlerinin yanında gençlerin gücü birçok sorunu çözebilir.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sadece sözde değil amelde de gençlere değer verir ve önemli işleri onlara emanet ederdi. Örneğin Mekke fethinden sonra 21 yaşında olan bir genci kentin valisi ve hükümdarı olarak atadı ve o gencin bu mevki için herkesten daha çok şayeste olduğunu vurguladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Mekke halkı ve özellikle önde gelen büyüklerinden işlerde ona uymalarını ve hatta onun arkasında namaz kılmalarını istedi.
Allah Resulü bir vecizisinde toplumları yönetenlere ve deneyimli insanlara şöyle buyuruyor. Gençler için meclislerinizde yer açın ve onlara yeni işleri öğretin. Zira bu kesim sizin yerinize geçecek ve yeni meselelerle uğraşacaktır.
Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Bir işte istişareye ihtiyaç duyduğunuz zaman ilkin gençlere başvurun. Zira onların daha keskin zekası ve daha hızlı tahminleri vardır. Ardından sonucu büyüklere ve yaşlılara aktarın ki takip etsinler ve sonunu değerlendirerek daha iyi olan yolu seçsinler. Zira onlar daha deneyimlidir. Bir kez daha Hazreti Ali Ekber aleyhisselamın veladet gününü ve gençler gününü kutluyoruz.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Ali Ekber'in kutlu viladet yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Bu arada bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Yemen'de yaşanan son gelişmeler.
Siyonist rejim elebaşısının Herzog'un Türkiye ziyareti.
Katil rejim İsrail'in Filistin halkına yönelik cinayetlerini sürdürmesi.
Suudi Arabistan'ın Amerika'nın petrol üretimini artırma talebini reddetmesi.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan bazı önemli gelişmelerde şimdi detaylar.
Geçen hafta Yemen'in Sa'de ve San'a eyaletleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli eyaletlerinde Yemen halkı düzenledikleri geniş çaplı protesto eylemlerinde yayınladıkları bildirilerde Suudi rejiminin başını çektiği ittifakın Yemen'de işlediği cinayetleri ve Birleşmiş Milletler ve uluslararası camianın bu cinayetlerin karşısında sessiz kalmalarını kınadı. Yemen'in başkentinde halk geçen pazartesi günü Amerika ve Suudi rejiminin Yemen'i karadan, havadan ve denizden kuşatmasını kırmak üzere protesto eylemi düzenleyerek yakıta güvenli kuşatma Amerika'nın kararı ve Yemenlilerin seçimi Yemen fırtınası sloganlarını attı. Yemenli aktivist ve Amerika ve Suudi rejimi karşıtı protesto eylemine katılan Nasr Ruyeşan, İran Peres muhabirine verdiği demişti, Yemen halkı protesto eylemlerinde saldırılara, kuşatmaya ve Yemen'in Hudayde limanına petrol ürünleri, gıda maddeleri ve ilaç taşıyan gemilerin yanaşmasını engellemeye karşı ortak tutumunu haykırdığını belirtti. Yemenli aktivist bu kuşatma 8 yıldır devam ettiği halde uluslararası toplum Yemen milletinin çektiği acıları görmedi ama öbür yandan hemen Ukrayna halkı ile dayanışmalarını ilan ettiğini kaydetti. Aslında Batılı devletlerin Yemen ve Ukrayna krizine karşı çifte standart tutumu bu protesto eylemlerini tetikleyen durumdu. Batılı devletler tek ses Ukraynalı mültecilere destek verip Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarını kınamalarına rağmen Suudi rejiminin Yemen'de 21. yüzyılın ve feci insani krizine yol açan cinayetlere karşısında sessiz kalıyor.
Geçen hafta İsrail elebaşı Isaac Herzog çarşamba günü Türkiye'nin başkenti Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Erdoğan bundan önce birçok kez Herzog'un Türkiye'yi ziyaret etmesinden memnuniyet duyacağını açıklamıştı. Isaac Herzog 18 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden Korsan İsrail'in ilk elebaşı sayılıyor. Siyonist rejim İsrail elebaşının Türkiye'ye son ziyareti 2003 yılında gerçekleşmişti. Şimdi ise Herzog'un Türkiye ziyareti iki taraf arasındaki ilişkilerin birkaç yıl aradan sonra yeniden başlaması anlamına geliyor.
Tahran Radyosu.
Bu süreçte dikkat çeken nokta Türkiye yönetiminin son yıllarda Filistin'e destek vermek üzere Siyonist rejim ile ilişkilerini kesmeseydi. Oysa şimdi bu rejim Filistin milletine karşı şiddet uygulamalarını iyice artırdığı bir sırada Ankara yönetimi Tel Aviv ile ilişkilerini ihya etmeye başladı. Buna göre Herzog'un Türkiye ziyareti Filistinli grupların öfkesine yol açtı. Filistin İslami Cihat Hareketi bir bildiri yayımlayarak Herzog'un Türkiye ziyareti Siyonistlerin Kudüs'te Filistin halkına karşı hasmane uygulamalarını şiddetlendirdi. Filistin'de İslami mukaddesatı Yahudileştirme projelerini uyguladı ve Siyonist yerleşimcilerin sürekli Mescid-i Aksa'ya illegal bir şekilde girdiği bir sırada gerçekleştiğini belirtti.
Filistin İslami Cihat Hareketi siyasi büro üyesi Yusuf Hasayen'e İran Pres muhabirine verdiği demeçte Siyonist rejim elebaşı Isaac Herzog'un Türkiye ziyareti hakkında yaptığı açıklamada bu ziyaret Filistin ülkesinin yararına olmadığını belirtti. Hasayen'e Siyonist rejim elebaşı Herzog'un Türkiye ve herhangi bir Arap ülkesine ziyareti yanlış olduğunu ve bu rejimle meşruiyet kazandırdığını vurguladı. Hasayen'e Herzog'un Türkiye ziyareti Filistin ülküsüne göz yumma pahasına Korsan İsrail ile normalleşme sürecinin devam ettiğini gösterdiğini ki bu da Filistin milletinin haklarına zarar verdiğini ifade etti. Şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi'nin görüşlerini dinleyelim.
Türkiye'de bu hafta çok çelişkili demek olar ki münasebetler var. Bu manaya ki hükümet taraftarlarından AK Parti'nin esasen Erdoğan'a gönül koyanlardan bazıları herhalde o her iş görse onu düz bilip onu destekleyirler. Ona göre bazıları az da olsa bunu destekleyenler var. Hər halda deyirlər ki, böyük usta bir şey bilir labud. Amma ümumiyyətdə yox. Ümumiyyətdə odur ki, dövlət məşhur xəbər kanallarında ki, çox gəlmir. Amma hər halda sosial mediyada, tweetlərdə olan münasibətlərdən belə gəlir ki, bəzi AK Parti üzvləri və sevənləri çox bu barədə narahatdılar və öz indikliklərini bildirirlər. Və ima ilə, çox təni ilə bu barədə danışırlar. Bu nişan verir ki, onlar da AK Partinin siyasətlərindən narazıdırlar. Və həm də dindar qismdəki, ümumən də çox, yəqin ki, onlar tweetdə o filan elə də fəaliyyət göstərməzlər. Çünki onlar səssiz cəmaatdırlar, həməşə də belə olubdur. Onlarda da yəqin bu məsələ çox olumsuz təsir qoyar. Buna görə ki, hər halda Filistin məsələsi, İsrail məsələsi, sənist rejimin cinayətləri bir mövzudur ki, onu belə Türk-Yunan münasibətləri deyir ki, deyərsən bir addım o tayaq, bir addım bu tayaq məsələ bir cür həll olunar ya Türkiyə-Fransa münasibəti deyir. Bu İslam dünyasından hamısına olan bir təddi, bir təcavüz və bir soyqırım və bir millətin didərcin olmağı və müsəlmanların birinci qibləqahlarının bu günləri səyonistlərin işğalı və təpici altında olmağıdır. Bu bir şeydir ki, ondan bir müsəlman, bir doğru-doğru müsəlman ondan razılaşsın. Hələ üstə gəlbi ki, onun dövlət başçısında dəvət eləyəsən, rəsmi gəlib qarşılayasan və bu qarşılıqda nə deyəcək? Cənab Erdoğan indi İsrail rejiminin ələbaşı və başçısı gəldi İstanbula, qonaq çağırıb ona hürmət eləyəcək, xorək qabağına qoyacaq, xoşu gələn sözlərdən danışacaq, hər halda ondan münasibətləri demək olar inkişaf eləmək barədə söhbət eləyəcək. Bunların hamısı yəqin ki, dindar qismin xoşuna gəlməyəcək və bəlkə də onlar daha narazı olacaq AK Partidən və Sayın Erdoğandan və əlbəttə ki, bu məsələ ola bilər ki, gələcəkdə hətta AK Partinin içində xüsusən gələn seçicilərdə də olumsuz təsir qoysun.
Sayın Rəhmətullah Şərifi görüşlərini bizimlə paylaşdığı üçün çox təşəkkür ediyoruz.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan bir başka önemli gelişme, Korsan İsrail'in Filistin milletine karşı cinayetlerin devam etmesiydi. Bu durumda geçen hafta Filistinli bir genç şehit düştü. Filistin Sağlık Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada 16 yaşında Filistinli genç Yemen, Nafez Cafal işgal altındaki Kudüs'ün Ebu Diz sitesinde Siyonist askerlerin aşırı ateş sonucunda şehit düştüğünü duyurdu. Filistinli kaynaklar, Siyonist askerler Filistinli gence yardım etmek üzere gelen ambulansa göz yaşartıcı bombalarla saldırdığını ve yaralı gencin hastaneye kaldırılmasını engellediklerini, yaralı genç ağır kanama yüzünden de şehit düştüğünü belirtti.
Geçen hafta çarşamba günü de bundan önce Siyonist askerlerine ateş etmesi sonucu yaralanan Filistinli genç Ahmet Hikmet Seyf Nablus'un kuzeybatısında yer alan Marka köyünde şehit düştüğü bildirildi. Siyonist askerler 23 yaşındaki bu genci Mart ayının başlarında hedef almıştı.
Filistin'de Siyonist askerler Filistin halkına karşı bu cinayetleri işlerken Korsan İsrail elebaşı İshak Herzog, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret etti. Gerçekte Siyonist rejim bu tür cinayetleri işlemekte daha da küstahlaştıran durum İslam ülkelerinin bu rejime karşı izlediği politikalardır. Yine uluslararası camianın Siyonistlerin mazlum Filistin milletine karşı işlediği cinayetlerin karşısında sessiz kalması bu rejime cinayetlerini de sürdürmekte cesaretlendiren bir başka etkendir.
Bu doğrultuda Filistin Dışişleri Bakanlığı geçen salı günü bir bildiri yayımlayarak uluslararası camia uluslararası meseleleri karşı çift standart tutumu ile işgalci Siyonist rejimin yasaları hiçe sayması ve mazlum Filistin milletine karşı cinayetlerini artırmasına zemin hazırladığını belirtti. Bildiride uluslararası toplumun bu tutumu eli kanlı işgalci rejimi Filistin topraklarını çalma konusunda cesaretlendirdiği vurgulandı.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin bir başka önemli gelişmesi Suudi Arabistan'ın Amerika'nın petrol üretimini artırması yönündeki talebine karşı çıkmasıydı. Amerikan yönetiminin Rusya'ya dayattığı yeni yaptırımların yüzünden dünya petrol piyasalarında fiyatlar yükselmeye devam ettiği bir sırada Amerikan yönetimi Riyad'dan petrol üretimini artırmasını istedi. Ancak Riyad yönetimi bu talebi reddetti. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde Arabistan'ın Rusya ile OPEC Plus çerçevesinde verdiği anlaşmaya bağlı olduğunu ve ham petrolü tedrici bir şekilde piyasaya sürdüreceklerini belirtti.
OPEC Plus üyeleri 2020 yılının ortalarında petrol üretimini günde 10 milyon varil azaltma üzerine anlaşmaya vardı. OPEC Plus üyeleri ardından azalan bu miktarı yavaş yavaş ve cari yılın Aralık ayının sonuna kadar piyasaya sürmeyi kararlaştırdı. Amerika'nın Wall Street Journal gazetesi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri OPEC Plus anlaşmasının dışında piyasaya daha fazla petrol arz etmekten kaçındığını yazdı.
Aslında Suudi Arabistan'ın bu tutumu her şeyden ziyade bu ülkenin Amerika ile anlaşmazlığın ortaya koyduğu Amerikan Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'a girdiği günden beri Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile hiçbir türlü görüşme gerçekleştirmediği gibi Muhammed bin Salman'ın insan haklarına aykırı uygulamalarını eleştirdi. Muhammed bin Salman geçenlerde Amerika'da yayınlanan Atlantic dergisine verdiği mülakatta Washington yönetiminin kendisine ve ülkesine karşı izlediği politikayı eleştirdi.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farsyurdu.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Nur uydusunun başarılı bir şekilde fırlatılmasının ulusal gücün bir tezahürü olduğunu belirtti. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, saha ve diplomasi İran İslam Cumhuriyeti'nin güç üretim araçlarıdır dedi. İran Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, Ordu Hava Kuvvetleri bugüne kadarki tüm görevlerde gururlu bir güç olmuştur ve İHA'lar bugün ordumuz için hava kuvvetlerinin yanında ayrı bir güçtür dedi. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi İran devrim muhafızların Mossad'ın Irak'ın Erbil kentindeki karargahına füze saldırısı düzenlemesini takdir etti. Şehriyari, İslami insan hakları bugün insanlığın ihtiyacı ve tüm dünyaya yayılmalıdır açıklamasında bulundu. Almanya'da Nizami Gencevi Anma Günü etkinlikleri düzenlendi. Papa Francis Ukrayna çağrısında katliamı durdurun dedi. Moskova Ukrayna'da 180'den fazla yabancı paralı askerin öldürüldüğünü belirtti. Rusya'nın 300 milyar dolarlık rezervi dondu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın. Thank you.